Ayrım 5. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 71. Kapağı tahta oyma kuşlarla, dallarla, yapraklarla bezeli ceviz sandık. Ankara'da saman pazarından alınmış, kıvrım kıvrım kaleye tırmanan yokuştaki antika eşya da satan eskici dükkanından. Anne sandığa çoktan göz koymuş. Subay ailesi bütçesi için biraz pahalı ama olsun. Diktirmeyi planladığı siyah tayörden bir mevsim daha vazgeçebilir. Anne eski eşyaları, antikaları seviyor. Hiçbir şey almayacak da olsa antikacılardaki değerli eşyalara, halılara, gümüş şamdanlara, ahşap oyma raflara, kutulara, sandıklara bakıyor, okşuyor onları. Bazen fiyat da soruyor. Bir düşüneyim diyerek çıkıyor dükkandan, sonra unutuyor. O sandığı unutmadı. Gel sen de bir bak, çok beğeneceksin dedi kızına. Güzeli, iyi, değerliyi çocuğa tanıtmaktan zevk alırdı. Güzel olanı, zarif olanı öğrenmeli, istemeli de. Hele böyle sanatçı ruhlu, böyle ince, zarif bir kız. Yokuşu ağır ağır tırmanıyorlar. Annesinin eli elinde. Henüz genç kız değil ama çocukluğun sınırına dayanmış, boyu neredeyse annesine erişmiş. Babaya göre selvi boylu, kömür gözlü kızım, anneye göre kuğu, teyzeye göre kara marsık. Çok güzel, ince oymalı, usta işi, bezemeli bir sandık. Beğeneceksin. İleride çeyiz sandığı yaparız sana. Sandığı görür görmez tanıyor. İncecik yapraklı gül dalları arasına saklanmış kuşlarla büyüleniyor. Sandığın kapağındaki kuşlara dokunmak istiyor ama kuşlar havalandı havalanacak. Kaçmalarından korkuyor. Anne dükkandaki yaşlı adamla pazarlık ediyor. Bura işi değil diyor adam. Ben onu ta nerelerden bulup getirdim. Şurada başka sandıklar var, onlar daha ucuz isterseniz. Hayır bu, diyor anne. O boyalı sandıkları her yerde bulurum, benim gözüm bunda. Pazarlık uzayacağı benziyor. Kız çocuğu sandığın önünde diz çökmüş gülleri okşuyor. Kuşları ürkütmeden usulca kaldırmaya çalışıyor kapağı. Sandığı açma sakın, içinden orman cinleri çıkar. Sandığa dokunma, çarpılırsın, içinde cinler var. Elini kıstıracaksın, parmakların acıyacak, oynama o kapakla. Kapak ağır, ancak aralayabiliyor. Çürük elma, kuru ceviz, yonga kokusu. Gri metal pırıltısı, sarı parlak ışıltılar, cinlerin gözleri. Kemanı sandıktan çıkarıyor, tellere dokunuyor parmaklarıyla. Çıkan seslerle büyüleniyor. Koşuşmalar, çabuk kapa sandığı, koş o gıygıyı içine. Elleme bir daha cız, annenin sesi. Bir de içine bakalım şu sandığın, dikkatli aç canım. Ağırdır, acıtma elini. Kapağı ürkerek açıyor, sandık boş. İçinde kadife astar bile yokmuş, düz tahta. O dediğiniz fiyatı kırın biraz daha. Pazarlık sürüyor. Bu sandık boş, diyor küçük kız oymalı kapağı kapatmaya çalışırken. Ne ceviz, ne elma, ne keman, ne de cin var içinde. Ne cini güzel kızım. Masallarda öyle anlatırlar ya. Cinler çıkar sihirli sandıktan ya da korsan hazineleri. Kemanı söylemiyor, sesini duyuyor sadece. Masallarda keman yoktur sandıkların içinde. Bunu kendisi uydurdu. Anne gülüyor. Kırın fiyatını şu sandığın. Bakın içinde ne cin ne de hazine varmış. Boş bir tahta sandık nihayetinde. Satıcı da gülüyor. Çocukken sandığın içinde cinler olduğunu sanırdım. Bir de üstündeki oyma kuşların ürküp uçuvermesinden korkardım. Hadi Guli, önce şu sandığa bakalım. Annemin sevgili sandığına. Bir türlü anlatamadığım, tam iyileştim deyip normal hayata dönmeye çalışırken ateşimin yeniden yükselmesiyle eve kapandığım bu kötü gribin bir yan faydası olsun. Şu temizlik işini yapayım bari. Eskileri deşmek, geçmişe uzanmak fikrini bilinçaltıma yerleştirenin toplayıcıdaki fotoğraflar olduğunu düşünmemiştim o sırada. Ne zamandır aklıma düşmeyen, yüzü bile unutuşun sisleri arasında kaybolan annemi hatırlatan oydu aslında. Annem öldükten sonra evi toplamaya geldiğimde çok sevdiği oymalı sandığını atmaya ya da birine vermeye kıyamamıştım. Kapağını kaldırıp içindekilere şöyle bir göz atmakla yetinmiş, karıştırmamıştım bile. Hem hiç zamanım yoktu, hem de annemden kalmış, atıp satmanın ayıp olacağını düşündüğüm ahşap bir nesneden ibaretti benim için. Tıpkı hiçbir işime yaramayacağını bildiğim şapka kutuları gibi, babamın üniforması gibi, kendimi bildim bileli baba evinde duvarda asılı duran, babamın dedesi olduğunu söyledikleri göğsü nişanlarla dolu fesli Osmanlı paşasının yağlı boya tablosu gibi. Tümü de atamayıp bir köşeye tıkıştırılmış değerli ve gereksiz eşya. Ne atılır ne satılır cinsten. Şimdi salonun boğaza en hakim köşesine yerleştirdiğim divanın üstüne uzanmış nekahet dönemin şımarık ve mamur dinginliğinin tadını çıkarırken, Gülizar'ın önüme serdiği nostaljik hazineyi inceliyorum. Toplayıcının gösterdiği fotoğraflara bakarken içime yayılan sıkıntıyı, kıstırılmışlık duygusunu yeniden yaşamamak için belki, temizlik işine eski giysilerle, kumaş parçacıkları, danteller, yarım kalmış dikişlerle, annemin dizlerini taşıyan ıvır zıvırla başlamak istedim. Yitirilmiş anneye dönüş, hüzünle karılmış da olsa arınma duygusu verir insana. Burnumda çürük elma kokusunu andıran küf ve naftalin karışımı koku, parmaklarımda grimsi toz izleri, beynimin bir yerlerinde susturamadığım bir müzik, Mendelssohn'un keman konçertosu fonunda akıp giden bir türkü ya da bir ağıt. İnsan beyni, insan belleği ne tuhaf işliyor. Her şey birbirine karışıyor, birbirine giriyor. Mendelssohn'la ağıdın, annemle kemanın ne ilgisi var? Annem keman çalmazdı ki, keman Efşin'indi. Çocuğu müzikle uyutmak iyidir. Ninni yerine klasik müzik. En iyisi Mozart'mış. Hanımefendi dergisinin çocuk yetiştirme sanatı köşesinde okudum. Radyoda büyük besteciler saati, taş plak cızırtılı. Kemanın yayı beynimin tellerine dokunuyor. Beyni sesleri tek tek ayırıyor, kaydediyor. Yatağının tertemiz çarşaflarının sabun kokusu, annenin el kreminin leylak kokusuna karışıyor. Güvende olma, sığınma duygusu, uykunun sıcak rehaveti. Uzaktan uzağa bir keman sesi, flüt mü yoksa? Usul, sözsüz bir ninni. Bir yaklaşıp bir uzaklaşan fısıldılar. Çürük elma, ceviz yaprağı, ateşte kavrulan meşe palamutu, yanık tahta kokusu. Dondurucu soğuk, rutubet, kar kokusu. Gırtlakta boğulan, ince bir mırıltıyla kemana eşlik eden, bembeyaz karın üzerinde kızıl izler bırakarak akan, sözsüz, dilsiz bir ağıt. Ağlayan keman, keman ağlar mı? Kemanı ağlat. Şimdi güldür, allegro, allegro. Kayalık ve karanlık. Sus, ağlama, uyu artık. Kuşlardan korkma, korkma, korkma. Mutlak sessizliğin ortasında patlayan davul. Kayalıklara çarpıp dönen çığlık. Burada sesinin göğe ulaşması gerek. Bir mağarada olduğunu, sesini duyuramadığını, son bir çığlık attığını düşün. Bir daha tekrarla, bir daha, bir daha. Nefesini kontrol için diyafram yetmez. Bütün bedenini kullanacaksın. Bir daha dene, bir daha. İşte şimdi oluyor. Mucize bir ses bu. Mağarada yankılanan çığlık, üzerine kapanan kalabalık, nefes alamıyor, boğulma duygusu. Son bir gayretle imdat istercesine haykırıyor. İşte bu. Yakalaman gereken tını buydu. Kuğunun ölüm çığlığı. Sahne kararıyor, perde iniyor, sessizlik, sonra alkışların uğultusu. Sessizliğin ortasında, keman eşliğindeki ağıdı bir tek o duyuyor. Gülizar'ın uzattığı giysiye dokunuyorum. Omzuna çengelli iğneyle iliştirilmiş ipek tül duvağı, beyaz güllerden örülmüş taca bakılırsa kemik rengi ipek jarse tuvalet annemin gelinliği olmalı. Biraz geç doğmuş bir çocukluğum olduğu söylenirdi. Asker ailesi olarak mahrumiyet bölgelerinde oradan oraya gezerlerken çocukla zor olacağı için epeyce beklemişler benim doğumuma karar verene kadar. Sade ama asil görünüşlü gelinliği inceliyorum. Tam o günlerin modasına uygun. Dönemle ilgili tiyatro, opera kostümlerinden, 30'ların, 40'ların moda dergilerinden biliyorum bunu. Bir düğün fotoğrafı hatırlıyorum hayal meyal. Düğünü o dağ başlarında yapmadık, İstanbul'da evlendik derdi annem. Hatırladığım fotoğrafta yan yana durmuş, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak poz vermişlerdi. Babam üniformalıydı, belinde kılıcıyla filinta gibi genç bir subay. Gelinlik, incecik, narin bir genç kız bedenini haber vermiyor. Fotoğrafta da etine dolgun, gözlerinin içi gülen, şipşirin, sarışın bir kız vardı yanlış hatırlamıyorsam. O fotoğraf bir yerlerdedir mutlaka, belki de toplayıcıdaki fotoğrafların arasındadır. Onun elindekilerin sadece birkaçını görebildim. İstesem orada günlerce kalıp hepsini kendi yorumlarıyla bana göstermekten büyük zevk alırdı biliyorum. Bu gelinliği kuru temizleyiciye gönderdim Guli. Annemden bir hatıra işte. Şimdi genç kızlar bayılıyorlar böyle şeylere. İkinci el dükkanlardan dünyanın parasını verip alıyorlar bunları. Nostalji modası var. Torunum olsaydı o da giyerdi belki. Öylesine düşünmeden ağzımdan çıkıveren torunum sözcüğü Gülizar'la aramızda havada asılı kalıyor. İkimizde de bir şaşkınlık. Ben o sözcüğü söylediğim için, Gülizar da duyduğu için. Bu kadar doğal, bu kadar sıradan bir söz neden garip geliyor bize? Torunum yok. Belki var da ben bilmiyorum. göğsümün tam ortasına saplanan incecik bir sızı. Belki de grip, zatürreye çeviriyor ya da. Ya da ne? Torunum yok diye mi? Kızımı kaybettiğim için mi? Yitirdiklerimin arkasından hiç koşmadım bugüne kadar. Benim tarzım değil. Eksikliğini hissettim mi yitirdiğim insanların, dostların, aşkların, duyguların? Eksilmelerini mutlak özgürlüğün bedeli saymış olmayayım. Sanatın için kendini her şeyden özgürleştirmelisin. Kim söylemişti bunu? Kimden duymuştum ilk kez? Efşin'den mi? Viyana'daki Şan hocamdan mı? Sanatım için kendimi her şeyden özgürleştirmek istiyorum, aşktan bile. Öğrenilmiş bir cümle, durumu kurtarmak için imal edilmiş, sözde derin, özde bomboş, kof bir cümle. Terk edilmenin gurur yarasına pansuman niyetine benimsediği, yalnızlığına, uzaklığına, duygusal soğukluğuna mazeret olarak kuşandığı, kendi kendine hesaplaşırken zırh gibi giyindiği bir cümle. Hiçbir şeye, hiçbir insana tam bağlanmadım ki özgürleşmek için büyük çaba göstermem gereksin. Bir eksik var, bir bozukluk, bir kara delik. Bu çocuğun yüreğine, özüne ulaşılmıyor, anlaşılması güç bir kız. İstediğin kadar saçını süpürge et, dünyaları versen umrunda değil. Bu kızın içi yok, sevmeyi bilmiyor. İçi olmayan öyle şarkı söyleyebilir mi? Onun yüreği sesinde. Üstün yetenekli insanlardan alışılmış, sıradan davranışlar bekleyemezsiniz. Yürek yetenekle çatışmaz ki, yürek yeteneği besler. Kendi içine eğilmekten kaçınıyor. Sesler, sadece sesler. Sesler dört bir yandan gelip ona çarpıyor. Sonra derin bir mağaranın kayalık duvarlarına çarpmışçasına yankılanıp dört bir yana dağılıyor. Her şey bundan ibaret. Gerisi kalıp ve süs. Sadece sesler var. Yerlerine başka bir şey koyarsa yitip gidecek sesler. Hep aynı karabasan. Şarkısı ormanın karanlığına dalıp kayboluyor. Şarkısının peşinden koşuyor nefes nefese. Orman cinleri şarkısını kaçırıyor. Sonra kemanla çalınan bir ağıt. Şarkına kavuşmak istiyorsan sevdiklerinden vazgeç. Hangi acımasız masaldı bu? Hangi budalacı hakikat? Özgürleşmek istiyorsan seni tutsak eden her şeyden vazgeçmelisin. Özgürleşmek ne pahasına? Boşandığımızda çocuk 8 yaşındaydı. 10 yıl evli kalmışız demek ki. Üzerimde ne kadar az iz bırakmış, hayret. Her şey üzerinden iz bırakmadan akıp geçiyor sesin, demişti. Sıra dışı insanlarda gözlenen bir durum diye eklemişti beni incitmemek için. O akıp geçtiğini sandığınız şeyler gün gelir öyle ağır bir birikim yaratır ki, altında ezildiğinizde bu kadar yükü nasıl taşıdığınıza şaşarsınız. Hayır, bunu söyleyen o değildi. Geçirdiğim ağır depresyonların birinde sanatoryumda destek aldığım İsviçreli psikologtu. Altında ezildiğim yük neydi benim? Ses ve müziğin dışındaki her şey ya da tam tersi sesin, müziğin dayanılmaz yükü. Gençtim. Viyana'da konservatuvar yıllarının, Efşin'le yaşadığım duygu yoğunluğunun ardından Türkiye'ye dönmüştüm. Efşin'in aşkı büyütmemişti beni. Büyütmemişti çünkü gerçek hayatta değil müziğin dünyasında, konserlerde, opera sahnelerinde, sesin büyüsünde yaşamış bir masaldı. Masallar büyütmez çocukları, sadece gerçek yaşam büyütür. İçim ezikti. Müziği, sesimi, kariyerimi, geleceğimi Efşin'e feda etmeye hazırdım o günlerde ama o istememişti. Ayak bağı olacağımı, kendisini sadece müziğe vereceğini, onun geleceğinde yerim olmadığını sezdirmişti kibarca. Aşkı elinin tersiyle itip kendini sanatına adayacak kadar büyük bir müzik dehası mıydı? O zamanlar öyle sanırdım. Ne de olsa rakibimin bir başka kadın değil de müzik olması daha az onur kırıcıydı. Şimdi düşünüyorum da öyle olsaydı müzik dünyasında bir yerlerden sesi duyulurdu mutlaka. Yıllar sonra Berlin Filarmoni'de karşılaştığım Viyana Konservatuvarı'ndan bir arkadaşla eski güzel günleri anarken Efşin'in müziği bıraktığını, Şah'ı devirmek için ülkesine döndüğünü anlattı. Hümeyni hareketine, İran devrimine katılmış, birkaç yıl sonra da Mollaların kendilerine iktidara taşıyan komünistleri zindanlara tıkıp işkence ettikleri, öldürdükleri günlerde ortadan kaybolmuş. Bir daha haber alınmamış Efşin'den. Anlattıkları doğru muydu bilmiyorum. İnsanın kaderi ne tuhaf. Daha o yıllarda İran Komünist Partisi üyesiymiş, herkes bilirmiş, benim bilmememe şaştı. Bilmiyordum, bu konularda olduğum olası ilgi duymam. Siyaset benim için her zaman anlaşılmaz bir dünya olmuştur. Efşin'in komünist olduğunu bilsem ne değişirdi ki? Ben onu sevdim. Kocamla bir yandan aşk acısı, bir yandan Türkiye'de ailemin yanında yeni yaşamıma uyum sancıları çektiğim günlerde karşılaşmıştım. O tam bir müzik tutkunuydu. Meloman denilen türden. Aramızda biraz yaş farkı vardı, yakışıklıydı. İngiltere'de okumuştu. Köklü ve zengin bir ailenin tek erkek çocuğu, önemli bir servetin varisiydi. Beni mi sevmişti, sesimi mi, bende somutladığı müziği mi, bunu hiç anlayamadım. Ankara'da benim de seyirci olarak izlediğim bir operada iki perde arasında rastlantıyla tanışmıştık. Konservatuvardan eski bir arkadaşımla fuayede sohbet ederken yanımıza gelmişti. Arkadaşımın tanışıydı. Sonradan, seni gördüğüm ve vurulduğum için gelmiştim yanınıza. Arkadaşın umurumda bile değildi demişti. Sonraki günlerde yaşadıklarımız, bana yaşattığı hayat, mütevazı bir subay ailesinin kızının gözlerini kamaştırıp bulutlar üzerine çıkaracak türdendi. Üstelik bunu gösteriş olsun diye beni etkilemek için yapmıyordu. Doğal yaşamını yaşıyordu. Salzburg'da Mozart günleri var dediğimde kendimizi orada konserde buluyorduk. Milano'da premieri yapılacak operaları benim adıma o izliyor, hadi gidiyoruz diye haber veriyordu sadece. Benim için bu kadar zahmete girmemesini söylediğimde ben zaten gidecektim ama seninle olduğum kadar zevk almayacaktım. Senin için değil, kendim için yapıyorum diyordu. Doğruydu da galiba. Evlenme teklifi karakterinin aynası gibiydi. Çoktan karar verdiği bir konuda usulen onay alıyordu sanki. Konuyu anneme korkarak açtım. Karşı çıkacağını sanıyordum. Yetişmesi, gelişmesi, parlaması için elden gelen, gelmeyen her şeyin yapıldığı harika çocuktum. Her türlü sıradanlığın dışında, fanilerin ulaşamayacağı göz kamaştırıcı bir geleceğe hazırlamak için varlarını yoklarını seferber ettikleri, piyangodan çıkmış büyük ikramiye. Benim için yapılan fedakarlıkların bedelini başarıyla ödemem gerekiyordu. Zirveye ulaşmak zorundaydım. Otur artık şu piyanonun başına. Ne kadar borçlandık biliyor musun şu aleti almak için? Dün de başım ağrıyor, hastayım mastayım dedin, çalışmadın. Bugün en az 4 saat. Ders, ödev, arkadaş dinlemem. Senin esas işin dersin, ödevin müzik. Göğsüne bir yumru oturuyor. Piyanonun siyah tuşları kara yılanlar gibi kıvrıla kıvrıla üstüne geliyor. Konservatuvara gidebilmen için baban mesleğini, terfini sana feda etti. 4 saat diyorum, en az 4 saat. Bugün canım istemiyor, yok. İsteteceksin canına. Sihirli mağaradaki korkunç devin bembeyaz dişlerinin arasından fışkıran kara yılanlara dokunuyor gözleri kapalı. Önce hafiften, sonra kuvvetli, sonra gök gürültüsü gibi. Sesiyle çaldığı parçaya eşlik ediyor, sesi piyanonun sesini bastırıyor. Sesiyle anneden hınç alıyor, kendi sesiyle büyüleniyor. Yeter artık kızım, tamam, saatlerdir çalıyorsun, söylüyorsun, başım tuttu artık, yeter. Bu çocuğu piyanoya oturtmak bir mesele, kaldırmak başka bir mesele. Seslerin peşinden önce küçük adımlarla yürüyor, sonra koşmaya başlıyor. Sesleri kovalıyor, tutmak istiyor, tutamıyor. Sesler kaçıyor, dağılıyor. Sesim ormana kaçtı, paniği. Yeteneği aşan bir şey var bu çocukta, içinde gizlenmiş bir cin. Sesi orman cinlerine karşı tek silahı, karşısına çıkacak bütün kötü cinlere karşı tek sığınağı. Sessizliğe dayanamıyor. Sus diyor anne, sesini içinde tut, duymasınlar. Sesini içinde tutamıyor, avaz avaz bağırıyor. Ağzını kapayan pençe gibi bir el, boğuluyor, boğuluyor. Çocuğu sustur. Çocuk korku içinde susuyor. Sesini içine kimsenin, orman cinlerinin bile erişemeyeceği gizli köşelere saklıyor. Kendim de kararsızdım. İçten içe annemin bu evliliğe karşı çıkmasını istiyordum. Ama o, sevinçten havalara uçtu. Aileyi tanıyordu. Kim tanımaz ki o aileyi? Hem zengin hem de köklü, asil insanlar. Ya müzik, şan, opera, müzik kariyerimi hiçbir şeye feda etmemem gerektiğini söylemez miydin anne? Piyano çalışmam, partisyonlarımı ezberlemem, ses egzersizlerimi yapmam için nasıl baskı uyguladığını hatırlasana. Evlenirsem... Evlilik, annelik bir kadın için her şeyden önemlidir. Hele de böyle bir evlilik. Müziğini de yaparsın bir yandan. Müzik bir yandan yapılmaz. Annem bunu anlamıyor. Annemin derdi kızının zirveye çıkması. Kendi erişemediği için ömrü boyunca eksiklendiği, kızını merdiven yapıp kızının eteğinden tutarak yükselmeyi umut ettiği o yer. Oraya ister para gücüyle, evlilik yoluyla tırman, ister yeteneğinle, sanat gücünle. Onun için önemi yok. Bir yandan müzik yapamayacağımı biliyorum ben. Bazı şeyler bir yandan yapılmaz. Bunu anneme söylemiyorum. Evlilik kararını neden, nasıl verdiğimi hatırlamıyorum şimdi. Kaçtığım ya da aradığım neydi? Müzikten kaçmıştım belki. Müzik beni hem çekmiş hem de ürkütmüştür hep. Hele de sahne. O büyülü korkunç karanlık. Dış dünyadan koptuğun, kendi sesinle yapayalnız kaldığın uçsuz bucaksız karanlık mağara. çocukluk kabuslarımın dipsiz kuyusu. Çocukluğumdan beri hep kenarında durduğum, derinliklerine korkuyla baktığım, içine bir kez düşersen bir daha çıkamamaktan ürktüğüm büyülü masal dünyasına açılan o kuyu ağzı. Aradığım neydi? Hiçliğe teğet dinginlik hali, kendi sesimi sadece kendim dinleyeceğim mutlak sessizlik. Neden? Görkemli bir düğün olmuştu. Düğün fotoğrafları vardır mutlaka, onları bulmalıyım. Belki bende, belki de toplayıcının elindedir. Toplayıcı o fotoğrafları görseydi hayatımın gerçekten muhteşem olduğuna bir kez daha inanırdı. Gelinliğim o sırada Paris'te altın günlerini yaşayan Chanel'dendi. O zamanlar yurt dışından önemli bir moda evinden giyinmek her baba yiğidin harcı değildi. Boyum kocamdan uzun görünmesin diye topuksuz balerin ayakkabıları giymiştim. İnce ve pullarla işlenmiş beyaz saten ayakkabılar. Gelinliği hatırlamıyorum ama annemin bu ayakkabılara hayran kaldığını, sen bunların kıymetini bilmezsin diyerek benden alıp sakladığını hatırlıyorum. Haklıydı. Her şeyi unuttuğum gibi onları da unutur giderdim. Nesnelere karşı garip bir duyarsızlığım var. Şunların arasında üzerleri ince işli beyaz saten ayakkabılar var mı? Bir baksana Guli. Kül kedisinden başka kimsenin ayağına uymayan ince işlemeli beyaz saten ayakkabılar. Gece saat 12'yi vurduğunda kabağa dönüşen, dört masal atının çektiği altın arabadaki prenses, ocağın küllerini temizliyor. Bir ayağı çıplak, öteki ayağında inci bezemeli saten ayakkabının teki. Saat gece yarısını geçmiş, kül kedisi geç kalmış. Balkabağına dönüşen altın arabadan inip karlara bata çıka yürüyor. Ayakkabıları parçalanmış, çıplak ayakları üşüyor, çok üşüyor. Uzaklardan duyulan büyüleyici sese doğru gidiyor. Flüt ya da keman ya da gece kraliçesinin intikam şarkısı. Sihirli flütün ezgisi, karları yararak yaklaşan keman, boğuk bir çığlık, donmuş küçük ayakların dibinde parçalanan nar, karın üstüne dağılan kızıl nar taneleri. Kül kedisi ayakkabının tekini bağrına basıyor. Annenin sesi. Ayakların donacak, içeri gel, ocakta ısın. Flütün sesi odaya sızıyor. Annem morarmış minik ayakları iki memesinin arasına sokuyor, sonra çaputlara sarıp ısıtıyor. Köşedeki oymalı sandığın kapağı açılıyor. Bir keman konuyor içine. Boyalı kuşlar dört yana uçuşup kayboluyor. Küçük kız annenin göğsünde uyuyor. İnce işlemeli beyaz saten ayakkabının teki yere düşüyor. Gülizar yere yaydığı eski bir çarşafın üstüne döktüğü eşyayı ben daha iyi görebileyim diye profesyonel bir ikinci el pazarcısı gibi özenle yerleştiriyor. Gözücüyle bakıyorum. Gümüş sim işlemeli kırmızı dantel bluz annemin en sevdiği giysilerinden biriydi. Dantel bluzun hemen yanında dirseğin üstüne kadar çıkan parmaksız siyah eldivenler tiyatro kostümü aksesuarı gibi gözüme pek komik görünüyor. Zamanın kadın dergilerinde Hanım Eli diye bir haftalık hatırlıyorum mesela. Şık hanımların balolarda, düğünlerde çıplak kollarını uzun eldivenlerle kapatmalarının zarif olacağı yazardı. Bir de parmaksız eldivenlerle uzun ağızlığından sigara tüttüren güzel bir kadın çizimi hatırlıyorum. Ne özenti şeyler bunlar. Hangi baloda hangi kadın böyle sigara içiyor ki demişti babam da. Annem çok üzülmüş. Baloya, operaya gittiğimiz, gördüğümüz mü var? Götürmüyorsun ki diye ağlamıştı. Aa, işte buldum, pek de güzel şeylermiş diyor Gülizar. Bez bir torba içinde saklanmış inci boncuk işlemeli babetleri hayranlıkla inceliyor. Güzel ayakkabılarmış gerçekten de. Üstelik yepyeni. Bir yana ayır onları Guliciğim. Ayağımı hala uyuyorsa evde giyerim. Evliliğimiz o güzel, zarif ayakkabılara benziyordu. İncilerle bezeli, kusursuz, dümdüz ve renksiz. Sevişmelerimiz tutkusuzdu. Madem ki evliyiz, bu da gerekir gibisinden, vazifeten. Daha önce bir ilişkim olduğunu kocamdan saklamamıştım. Üstünde durmamış, seni cami kapısında bulmadım ya, tabii ki gençlik heveslerin olmuştur demiş, aldırmaz görünmüştü. Yine de ilk sevişmemizde hayal kırıklığına uğradığını sezmiştim. Hayır, kızlık meselesini hiç açmadı, böyle bir konuyu yokmuş gibi davrandı. Böyle şeyleri sorun yapmayı kendine yediremezdi. Yine de içinde hep ukde olarak kaldı, biliyorum. Konuşsaydı, bağırıp çağırsa, suçlasaydı belki çözebilirdik. Sustukça yarası için için işledi, ruhunu kemirdi. Çok gururlu biriydi, kendine yediremezdi sorun yapmayı. Birlikte yaşadığımız yıllarda iyi sevgili olamadıysak da iyi arkadaştık. Bazen keşke aramızda sadece arkadaşlık ilişkisi olsaydı, müzikte buluşsaydık, ömür boyu dost kalabilirdik diye düşünüp özlerim onu. Evlilik yıllarım dıştan bakıldığında toplayıcının bana biçtiği muhteşem hayat tablosuna uygundu doğrusu. Annem göklerde uçuyordu. Kendisi için ne istemiş, neyin özlemini çekmişse kızı hepsine sahip olmuştu işte. Bir anne daha ne ister? Olsa olsa bir torun. Ona da sahip oldu. Hamile olduğumu haber verir vermez başladı bebeğe çeyiz düzmeye. Bir de şuna bakın hanımefendi. Doğu tarafında Kürtler mürtler giyerler bunu. Bir Kürt komşum vardı, onda görmüştüm. Bir adı vardır ama unuttum, bizde üçe tek denir. Bu kimin ola ki? Elindeki elbiseyi benim görebilmek için üstüne tutuyor. Bal rengi belden büzgülü ipek kadife eteğin üstünde, önde kırmızı yeşil çiçekli iki parça, arkada da şeffaf sarı bürümcük bir etek daha var. Üç etek gerçekten de giysinin üstü lacivert ipek kadife. Daracık uzun kolların dirsek hizasından istenirse şal gibi kuşanılacak bal rengi bürümcükten upuzun farbalar uzanıyor. Yeşil, al, sarı, mavi, mor bulutlar geçiyor. Sıcak bir sağanak sonrasında şimşekler, gök gürültüsü, toprağı döven damlaların sesi birden sustu. Yerden yükselen bir uğultu, sonra sessizlik. Gök gürültüsünden korkma, şimşeklerden de, gökkuşağı korur bizi. Çılgın kemanlara kontrbaslar karşılık veriyor. Timpani tüm gücüyle vururken simballerin sesi yükseliyor. Cehennem sahnesi. Simbalin son vuruşunu beklemeden çığlık gibi girmek gerek. Son vuruşla Orfeos'un çığlığı üst üste düşmeli. Gökkuşağının bütün renklerine sarınıyor. Acı yeşil, al. Sarı bulutlar çadır gibi çöküyor üstüne. Mısır tarlasında çocuklar saklambaç oynuyorlar çığlık çığlığa. Kargalar bulut gibi havalanıyor çığlık çığlığa. Annem beni arıyor çığlık çığlığa. Mısırların arasından koşuyorum çığlık çığlığa. Yeşil, mor, kırmızı, sarı bulutlar ağırlaşıyor. Sonra birden bastıran uyku, akan su sesi. Ya da yağmur mu başlıyor yine? Yumuşak, lacivert, ıslak, ılık bir uykudan uyanıyor. Kırmızı, mor, sarı çiçekler yeşil yapraklara dalanmış. Tanıdık bir koku. Süt mü? Hayır, ılık, kekremsi, tuhaf bir koku, anneye ait ve yabancı. Kulağının hemen üstünde bir ıslak sızı. Saçları alnına, yanaklarına yapışıyor. Bal rengi bürümcük dolanıyor boynuna, göğsüne, kollarına. Yeşil, al, sarı bulutların altında uyuyor. Daha önce gördün mü bu giysiyi? Belki de annem göstermiştir. Hoşuna giden, sevdiği nesneleri mutlaka benim de görmemi, beğenmemi isterdi. Belki de bebeklerime süslü elbiseler dikmek için güzel kumaş parçaları peşinde sandığı sepeti karıştırırken görmüşümdür. Gülizar üç eteği inceliyor. Bu annemin olamaz diyorum. Annem etine dolgun bir kadındı. Bu kadar uzun boylu da değildi. Baksana etekleri yerleri süpürüyor. Bana bile uzun gelir. Benim müsamere kılıklarımdan ya da sahne elbiselerimden biridir desem? Yok hayır, hiç hatırlamıyorum. Bizimkiler ben küçükken doğuda, güneydoğuda çok dolaşmışlar. Yerli halktan biri anneme hediye etmiştir. Belki de annemin çok hoşuna gitmiş, süs olsun diye saklamak için almıştır. Meraklıydı böyle şeylere. Yeni değil, giyilmiş. Epeyce de lekeli. Güve mi yemiş, ne olmuş? Baksanıza bir iki yerde delikler var. Büyük delikler bunlar, kim bilir nasıl delinmiş. Şurada da kocaman siyah bir leke, yağ lekesi gibi. Bunca zamandır kumaşın dağılmadan kaldığına şükretmek gerek. Güve de yer, bit de. Naftalin de kâr etmemiş demek ki. Bunu atılacakları ayır istersen, bir işine yararsa al götür. Yok hayır, dur Guli, bunu da ayır bir tarafa. Allı gülü üç etekte beni çeken, büyüleyen, garip bir duygu saklı. Hatırlamanın sınırlarını zorlayan ama bir türlü yakalanamayan, yaklaştıkça kaçıp kaybolan, tanımsız bir gölge. Rüyalardan süzülmüş bulutumsu bir imge. Bu bez bebekleri, küçük köpeği, ayıcığı ne yapayım? Şu bebek yeleğiyle örgü bebeklerin patikleri sizin miydi yoksa hanımefendi? Bez bebeklerle ayıcık benim de, onları hatırlıyorum. At gitsin ya da eve çıktığında torunlarına ver işe yararsa. Örgü patikleri, bebek eşyalarını annem torunu için örmüştü. Demek ki hatıra olarak saklamış hepsini. Canım benim. Benim bebeklik eşyalarımdan da var mı? Yok. Bunlardan başka bebek eşyası yok. Sizin gelinliğiniz de yok burada. Herhalde başka bir yerdedir. Atmış olamazsınız. Bunca yıl o kadar çok yer gezdim, o kadar ülke, o kadar ev değiştirdim ki neyim nerede kaldı kendim de bilmiyorum. Gelinliğimi nerede bıraktığımı hiç hatırlamıyorum. İstanbul'da Maçka Taşlık'taki bahçe içindeki ev. Gelinlik orada kalmıştır. Keşke atılmamış, kızım bulmuş, değerlendirmiş olsa. İnsan yaşlandıkça böyle şeyler önem kazanıyor. Kocamın ailesi o eve konak derdi. Annem villa. Aşçısı, uşağı, hizmetçisiyle birlikte evi bize düğün hediyesi olarak vermişlerdi. Annemin bu saltanat bitecek diye ödü kopar, kocanın kıymetini bil diye tekrarlardı ikide bir. İlk evlilik yıldönümü hediyem beyaz bir konser piyanosuydu. Bir Steinway. Kayınvalidemin gelmem için çok ısrar ettiği 5 çayından dönüşte piyanoyu az kullandığımız büyük salonun köşesinde bulmuştum. Üstünde kırmızı güller ve güllere iliştirilmiş küçük bir not. Piyanoyu tektaş yüzeye tercih edeceğini düşündüm. Birlikte nice yıllara sevgilim. 5. ayrımın sonu, sayfa 87.